Eskiden bir hayvanın yeni doğanı mahalledeki birine çok benzeyen bir özelliğe sahip seçti. İşte gözlerinin şekli, işte derisinde benzer bir iz oluyor olması falan. Adamı yargılayıp hayvanlarla ilişkiye girmekten asıyorlarmış. Bu tarz bilime dair eksiklikler hani çok sıkıntılara yol açıyor hani toplumsal işleyişte. Çünkü mesela eskiden şeye inanıldığı için hani mesela birinin hamile kalıyor olması için hem kadının da boşalması hem erkeğin de boşalması gerektiğine inanıldığı için böyle tecavüz vakalarının çoğunda hani kadın da boşalıyorsa demek ki işte o da zevk almış süreçten falan filan gibi böyle iddialarla mesela kadına şey adamlar ceza almaktan kurtuluyorlar. Ya şimdi masum bir insanın ölmesini gülüyor olmak beni çok kötü hissettiriyor ama yani süreç çok saçma ve çünkü hani bunu bir çobanın mesela bir fark etme süreci var ya hani böyle işte klasik her gün kalkmış işte otlarında gezinirken işte böyle yeni doğana bakıyor böyle hani o ilk bir şeyi fark etme anı var. Lan Sinan? Bir de hani kendisi fark etmekle de kalmıyor. Büyük ihtimalle bir grup olarak toplanıp diğer insanlar oğlum Sinan'a benzemiyor mu bu falan filan diyor. Aa falan oluyor onlar. Birisi diyor ki ya da ya o kadar da benzemiyor. Bence Mehmet'e benziyor falan bir tartışıyorlar arasında bunun için. Sonucu mesela Sinan'ı kendini savunması için çağırıyorlar. Hani ne diyebilirsin ki o noktada? Hani en fazla şey dersin. Hani bir bakarsın benzemiyor falan dersin. Valla benim gözlerim böyle değil falan diyebilir. Hani, ne diyecek ki? Of, eski çağlar cidden korkunç korkunç şeyler var.
Haddime değil ama haddime değil ama haddime değil ama haddime değil ama.
Arda Enfiyeci ile Haddime Değil Ama başlıyor.
Tabii şimdi eski zamanlarda da bir sürü konflikler oluyor, mahkemeler kuruluyor ve orada da doğru bilgiye ulaşmak önemli. Ve hani çok da humanitarian değerler tabii oturmadığı için işkence çok sık kullanılan bir metot. Ve mesela bu işkence üzerine oluşmuş ilginç bir kurallar da var. Mesela antik Yunan'da bir kölenin bir mahkemede tanıklığı sadece o işkence edilirken söyledikleri doğru kabul ediliyor. Yani ve bunun arkasındaki mantığı tam hatırlamıyorum ya da bilmiyorum hani şey gibi olabilir. Ya bu anca vurulunca doğruyu söyler falan gibi hani televizyona vurup çalıştırırsın ya arada ya böyle bir mantık mı? Ama bunun ilginç açık komik olaylar da var. Mesela şey durumu var. Bir ara iki kişi ikisinin de ortak seviştiği bir köle var. Ve bunu nasıl paylaşacaklar üzerine kavga ediyorlar. Ve sonra en sonunda şeye karar veriyor. Yani durumu en çok bilen kişi köle olduğu için köle konuşsun diyorlar. Yani ikisinin de sevdiği çok değer verdiği bir insan beraber olmak istedikleri. Ama kölenin o bilgiyi almak için işkence ediyorlar. Yani bir de orada şey durumu da var mesela bilgi alana kadar işkence ediyorlar. O yüzden hani siz işkencenin durmasını isteyen bir insan olarak bilmediğiniz bir bilgiyi de atıyorsunuz oraya. Mesela şey durumu çok var. Hani bir ara kadınları cadılıktan sürekli yargılıyorlar ya. Hani o zaman tabii hani bir cadıyı yakalamışsın. Diyorsun ki diğer cadıların ismini ver. Yani ve bu arada şey de ilginç. Oradaki insanların bir kısmı cidden cadılık yaptıklarına kendileri de inanıyorlar. Ya bu aslında bir kendi hafızanın ya hafızanın yani o kendi realitemizin ne kadar bükülebilir olduğunu sonraki bölümlerde ayrıca bir podcast bölümü olarak değinmek istiyorum ama ilginç. Ve bunu mesela şey örneği de var. 1764'te Hollanda'da Hebela diye Hollandaca doğru okuyor muyum acaba? Almanca'ya ne kadar benziyordur okuması. Neyse. Bir tane adam var. O işte sokakta yürürken iki tane erkek yan yana duruyor. Bunlar bir yürüyor. Ve bunlar da siktiri çekiyorlar tamam mı buna. Sonra o ileri sokakta Hebela yoluna devam ederken ileri sokakta birini soyuyor. Ve yakalanıyor sonra soyduğundan ve şansa bunu yakalayanlar bunun az önceki yürüdüğü polisler. Bunlar tabii o zaman geyik ceza sonuçta. Hazır adamı da yakalamışlar. Bunu suçunu itiraf ettiriyorlar. Adamın işte gay seks yaptığına dair aktif ve pasif son 7 yılda gay seks yaptığını kabul ediyor. Bu arada hatırlar mısınız ilk bölümde bahsetmiştik. O zamanki cinsellik algısında aktif ve pasif yapıyor olması cidden onların o bireyin yaptığı eylemin kötülüğünü algılayışında bir farkı var. Bu tarihsel okumalarda bu tarz şeylerin değişiyor olması ilginç. Sonra bunu asıyorlar zaten gay seksen. Sonra bir yıl içinde sırf bu adamın verdiği isimlerden 7 kişi asılıyor. 5 kişi hapse atılıyor. 3 kişi sürgüne yollanıyor ve 64 kişi de cezalandırılıyor. Ve yüzden fazla kişi de şehirden kaçıyor ya da intihar ediyorlar. Sırf bu adam sokak arasında şansı yürüdüğü adam polis çıktı diye. Hatta yürüdüğü adam polis çıkmasa değil. Ondan hemen sonra bu aynı polislere soygun yaparken yakalandığı için. Ya bu kelebek etkisi cidden inanılmaz bir şey ve tarih böyle inanılmaz kelebek etkileriyle dolu. Ya aslında çok uzağa da tarihe de gitmeyin. Bir düşünün şu an kendi hayatınızda şu an var olan ya da önceden var olmuş insanlar. Cidden o kadar minik kararlarla, o kadar yani 15 dakika geç gittiyseydiniz bir yere tanışmadınız. Sen böyle hayatınızın aylarını, yıllarını değiştiriyorlar. Ya bilmiyorum benim bu konuda en çok aklıma hep münazara geliyor. Yani sadece çok böyle bir basit bir düşüncede münazara kulübü falan filan şekline girdim. Ve şimdi bu cümleyi böyle kuruyor olarak üzücü ama yani 5 sene münazara yaptım. 5 fazla arkadaşlar. 5 senelik bir aktivite değil münazara ama neyse. 3 ideal gibi. 3'ten sonra cidden çok bireye bir şey katmıyor ama yani eğlencesine gidebilirsiniz. Neden olmasın. Ama yani sonra onun sosyal ortamı falan derken ya yani kişiliğim kim olduğum üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğunu görüyorum münazaranın düşünce biçimime, düşündüğüm şeyler falan filan. Ve ilginç yani aslında sadece bir böyle okul tanıtımı yapılırken ha ilginç gözüktü. Ha ablam yapıyordu bir deneyeyim diye böyle ya yani şey çok yapılabilir bir şey Doğan anlıyor musunuz? Bir arkadaşım beni yeterince ikna etseydi akşam başka bir aktivitenin eğlenceli olduğuna ona giderdim. Yani seçmeyi salardım. Ve bu böyle küçük kararlar inanılmaz butterfly efekt arkadaşlar. Burada cadı yakmak demişken şu Monty Python and the Holy Grail'daki efsane sahneyi koymazsam linkini içime ermez. Bu arada Monty Python and the Holy Grail'i izlemediyseniz absürt mizahın en iyi örneklerinden hemen izlemenizi şiddetle öneririm. Evet şiddetle. Genel olarak mahkemede bir olaya dair karar vermek çok zor. Çünkü bazı olaylar yani siz yaşayıp görmediğiniz üzere kanıtlarıyla konuşması çok zor olan şeyler. Ve bunun problemini birazcık Me Too hareketinde bu cinsel taciz suçlamalarında gördük. Yani içimizden herkes o hani ezilen kadının tarafında olurken bir yandan ama ya cidden bugün masum bir şey işlememiş insanlara sırf suç atılıyorsa ve yani bu ikilem ya da mesela bir hırsızlık olduğunda cidden oldu mu? Ve yani bu günümüzde şeyle bile çok zorken her yerde işte DNA toplamak için işte insanların hareketlerini takip etmek için bir sürü sistemler ve benzeri ile karar vermek bu kadar zorken günümüzde realitenin ne olduğunu çözebiliyor olmak bu yani geçmiş zamanlarda çok daha da zor. Ya bu arada şey de ahlaki bir soru. Yani siz bir adalet sistemi tasarlayacaksınız. Çünkü belli bir noktada yaptığımız bu oluyor. Yani bu mahkemelerin işleyişi, neye göre ceza verildiğini, jüri sistemi olup olmaması, kaç işte kişiden ya da hangi noktadan sonra o kişiyi içeri hapse atmayı yeterli kanıt olduğuna karar veriyor olmamız. Bunların hepsi aslında bir bakıma bu adalet sistemini nasıl dizayn edeceğimize göre. Ve burada birazcık iki yöne evrilebiliyor. Yani hani birini içeri atmayı ya kolay bir şey yapabilirsiniz ya da zor bir şey yapabilirsiniz. Kanıtlara bağlı kalaraktan. Ve burada bence benim şahsi görüşüm insanları içeri atmaya zor olacak bir sistem yapma yönünde eğiliyor olmaması daha mantıklı. Çünkü yani iki case'i yani iki sistemin de hatalı işlediği durumlara bakalım. Birinde suçlu bir insan sokakta gezebiliyor. Ve evet bu kötü. Ama yani alternatifine baktığımızda bence masum bir insanın bütün hayatının yok oluyor olması. Çünkü yani hapse girmek sadece şey dediğinde mesela 10 yıl orada kaldım çıktım ha hayatıma geri döndüm. Yani sadece 10 yılını zaten çalıyoruz. O çok korkunç. Ama bir birey olarak asla toplumda da var olamıyorlar. Çünkü o üstlerine yani gittiği iş başvuruları olsun ya da yakınlarının ona baktığı gözü olsun. Her zaman yani hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak ve her zaman o hapse girmiş, o suç işlemiş insan olmanın yükü üstünde taşıyor olacak o birey. Ve masum bir insana bunu yapıyor olmamız hiç adil değil. Ve yani o yüzden alternatifinde bir sistem kurulacaksa bunu engelleyecek bir şekilde olmalı bence. Haddime değil ama. Bu da bu bireylerin hayatlarının yok oluyor olmasından bahsederken bu sürü psikolojisini birazcık güzel anlatan Jagten, The Hunt, Türkçe'ye Onur Savaşı diye çevrilen Danimarkalı bir film var. Çok güzel, öneririm. Eski insanların bu az önceki bahsettiğim zor olan, hani gerçekte ne yaşandı, nasıl karar vereceğiz, bu zor sorulara çok basit bir cevabı vardı. Tanrı karar versin. Ve mesela çok ilginç bir konsept. Vesta bakireleri varmış Antik Roma'da. 6 tane kişi, 6 birey, 6 kadın. Onların sevişmesi yasak. Roma'nın yıkılmayan duvarlarını sembolize ediyorlarmış. Şayet bu 6 kişiden birinin bekareti bozulursa bunu çukura bırakıyorlarmış. Diyorlarmış ki bu masumsa zaten Vesta bir tanrıça. Roma mitolojisinde ocak, yuva ve ailenin bakire tanrıçası. Diyorlar ki masumuza zaten Vesta gelir onu çıkartır. Ve tarihte şu an 10 kişi, 10 Vesta bakiresi böyle yargılanmış ve hepsi de ölmüş yani çünkü çok makul olarak da. Ya da bu şey opsiyonu sunuluyormuş kiliselerde. İşte bir durumda eğer elini kaynar bir suya sokacaksın. Masumsan zaten Tanrı seni korur. Yani şey yani bu hikayeleri hepimiz duymuştuk. Hani bu cadıları yakarken de buna benzer bir mantık işliyor. Ya da işte cadıları denize atarken bu çeşitli çeşitli cadılarla uğraşma yöntemleri var. Ve yani ya çok makul olarak şey hep düşünmüşümdür. Yani sizde de vardı ya bu adamların her seferinde yani bu insanların hepsinin cadı olduğunu da hani aralarından masum da çıkıyordur herhalde diye. Bu konuda şey çok ilginç. Peter Leeson'ın 13. yüzyıldaki bir Macaristan'daki kilisenin kayıtlarına bakıyor. İşte burada da insanların elini sıcak demire basıyorlarmış işte. Ve bu test, bu prosedür mü denir, bu sınav mı denir işte. 308 kez kullanılacak gibi olmuş. Yüzünde belli sebeplerden dolayı yapılamamış. 208 kez yapılmış. Ve bu 208 kezi yani tahmininizce ne olmuştur? 208 insanların eli yanmıştır yani. Ama öyle olmamış. 78 kez sadece birilerinin eli yanmış. Şimdi bu ilginç istatistiklerle devam etmeden önce 13. yüzyıldaki random Macaristan'daki bir kiliseye dair bu kadar detaylı dataya sahip oluyor olmamız çok iyi. Yani çünkü bizim belediyelerin 20 yıl önce yaptıkları işlere dair böyle bir kayıt tutulmadığını yani o kadar eminim ki. Yani de şimdi 20 yıl önce deyince spesifik bir parti oluyor, laf atıyormuşum gibi oluyor ama yok ya yani 50 yıl önce de öyledir. Yani genel yani şimdi bu hikaye İnci'den duymuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sanırım bir ara bu arşivleri online'a geçirmeye dair bir karar alınıyor. Ve online'a geçiriyorlar. Ve sonra işte insanlar araştırma yapmak için o belediyelerin işte arşivlerine gelmek için araştırmacılar geliyor. Diyorlar ki hadi bize arşivleri açın da hani araştırmamızı yapalım. Onlar da diyor ki attık biz dosyaları. Neden? Online'a geçirdik. Okey o zaman hani online'ı bize paylaşın. Diyorlar ki online ama geçirmedik yani. Online'a geçirirken attık ama geçirmedik. Yani istatistiklere geri dönelim. Şimdi 200 kişinin eli sıcak demire basılmış. Sadece 70'inin yanmış. Ya 130 tane süper insan var. Derileri Luke Cage gibi Macaristan köylerinde emri bekliyorlar. Kimden olduğunu söylemiyorum. O emrin kimden geleceğini biliyorsunuz. Ama ya da bu işte bir iş var. Bu konuda Peter abimiz şunu diyor. Kilisedeki kettle bozuk olabilir mi acaba? Arada yanmıyor. Of. Yani bir insanın kendi şakasından tadı kaçar mı? Bir de hani sıcak demire basıyorlardı. Şu kaynar suya sokmalı da değil ki. Neyse. Şu senaryoyu hayal edin. Ahmet'siniz ve birinin koyununu çaldınız. Ve bu konuda suçlanıyorsunuz. Ve mesela o zamanki tanrı çok da hayatın, günlük hayatın içinde olan bir tanrı o insanlar için. Yani günümüzdeki tanrı anlayışı şeyi içinde içermiyor. Hani mahkemede müdahale edip bir şeyleri değiştiren, ama o zamanki tanrı algısı bunu yapabilecek bir şekilde. Ve yani köyde doğduysanız büyük ihtimalle tanrıya inanıyorsunuz. Hatta mesela köyünüzün iyi bir kilisesi varsa şeyi, ya şeyin görkemliliğini düşünemiyorum ben. Yani siz bugün bile bir kiliseye girdiğinizde inanılmaz bir görkemli hava sizi kaplıyor. Yani küçük hissediyorsunuz, kocaman bir yapı. Siz köyünüzde büyük ihtimalle doğduğunuz minik kasabayı ya da oranın sokaklarını hiç terk etmemiş bir şekilde böyle küçük evinizde küçük hayatlar, küçük düşünceler, okuma yazma bilmeden yaşıyorsunuz ve yani oraya gidip bir ilahi eşliğinde o görkemi görüyor olduğunuzda, yani o bireyin yaşadığı o tanrının karşısındaki o yani ruhsal haz, ona yani inanmıyor olmak makul olan değil o noktada zaten. Ve yani siz bu koyunu cidden çaldıysanız o yüce tanrıya olan güveninizle şeyden eminsiniz yani. Hem zaten sizi afişe edecek, eliniz yanacak. Hem içeri atılacaksınız. Yani ve elinizin yanıyor olması böyle hayatınız boyunca kalacak bir iz. Çok yani günümüzdeki gibi tıp gelişmiş değil. Zaten aha eskiden tıp yani şey gibi bir şey. Hani insanın kafasına böyle iğneyle delik açıp kötülük çıksın oradan falan diyorlar. Başım ağrıyor diye gidiyorsun. Yani korkunç bir şey o zamanlarda tıp. O yüzden yani o bireyler için aslında böyle bir sahte sınav koyuyor olmak cidden sadece masum olduğuna içkin bir şekilde inananlar seçerler. Elinin bu sıcak şeye konulabiliyor olma durumunu. Peki o zaman şey durumu kalıyor. 78 ya 70 olsa 78 kişinin eli neden yandı? Ya bu durumda şey olabilir diyor. Ya bu kilisedekiler cidden bu kişilerin suçlu olduğuna inanıyorlardı. Ya bazen rüşvet alıyorlardı. Bu yüzden bu arada bir değişim var. Ya da cidden mesela her sınavı deneyen kişi, her prosedürü deneyen kişi masum çıkıyor olsa inandırıcı olmazdı. O yüzden gerçekçi görünsün diye aradan masum insanları da suçlu gösterirler. Ve yani ben istatistiksel olarak baktığımda da %37,5 yani bütün insanlar arasında suçlu çıkanlar. Yani hani şey gibi gerçekçi bir senaryo çıkarmak istiyor olsam ve insanları ikna ediyor olmam ve genellikle masumları kurtarıyor olmak istiyorsam buna benzer bir oranla mesela çıkartırdım. İki masum, bir suçlu, bir suçlu, iki masum, bir masum, bir suçlu, bir masum, bir masum falan. Ne demeye çalıştığımı anlayabiliyorsunuz. Bu arada şeyi de gösteriyor yani o kilisedekiler Tanrı'nın ya inanmıyorlardı ya da Tanrı'nın bu konulara müdahale edeceğini düşünmüyorlardı ve hani halka baya yanlış bir Tanrı, yani inanmadıkları bir Tanrı biçimini pazarlıyorlardı. Yani o dönemde yaşayıp o insanların cidden arasında olmadığım için bu ne kadar normdu. Çünkü büyük ihtimalle yani hiç araştırmadım da şeyin yazılı bir kaydı da yoktur. Hani ya mesela şu anki halı sahacılar, bizim halı saha sahipleri, bilmiyorum aklıma böyle bir örnek geldi, bizi gizlice bir kandırıyor olsalardı yani buna dair yazılı bir belge bulmak da zor olur. Yani belki kendi mesajlaşmaları şimdi WhatsApp'tan hey nasıl inandırdık onları futbola falan. Yani, bilmiyorum, bir örnek çok uymadı da anladınız yani bir şeyin çünkü yazılı kanıt bırakıyor olması da gerekiyor mesela. Ve aktif olarak hani hiç kendi aralarında hey salakları nasıl kazıkladık falan diye de yazmıyorlardı. İşte oradaki ortalama papaz ne kadar inanıyordu bilemeyeceğim. Geçenki podcast'te bir şeyleri övmenin ne kadar keyifli bir aktivite olduğundan bahsettim. Ve yine övmeyi sevdiğim şeylerden biri, yine bu da ikinci biraya yakın geliyor. Pixar. Ya bak klasiklerin hepsi zaten çok iyi. Toy Story, Sevimli Canavarlar, Wall-E, Nemo, İnanılmaz Aile. Yani bu bir de yeni çıkardıkları da hala çok iyi oluyor. Zootopia, Moana, Inside Out. En son Soul'u çıkardılar. Ya cidden hayata dair yaptığı filmin analiz verdiği mesaj o kadar böyle yani çok büyük bir filmlerde bu derinliği göremiyorum ki. Ve artık şeyde de çok netler yani. 7'den 70'e yaptıklarını hiç gizlemiyorlardı. Hani Jung vardı abi geçen günde yani 7 yaşındaki çocuk Jung referansını nasıl anlasın? Cidden hani 7'den 70'e herkesin oturup muhteşem haz alabileceği şeyler üretiyorlar ve ya bu da yani bu kadar uzun süredir bir firmanın sürekli yaptığı her işin iyi olması makul değil. Ya böyle animasyon teknolojisine kattıklarını falan hiç konuşmuyorum bile. Ama sanırım beni Pixar'a en hayran bırakan şeylerden biri evrenselliği. Yani evet son zamanlarda artık iyice insanlık olarak ortak bir kültür oluşturmaya başladık internet sayesinde. Yani aynı şakalara gülüyoruz. Yani önceden mizah biçimlerimiz bile çok farklıydı kültürlerimizde. Türk mizahıyla işte bir Alman mizahı falan filan inanılmaz farklıydı. Ya da izlediğimiz şeyler yani. Çünkü bunlar günlük hayatımız yani dünyaya görüşümüz o dünyaya gördüğümüz frame'i o pencereyi belirleyen şeyler. Onlar giderek böyle birbirine daha yaklaşmaya başlıyorlar sosyal medya sağ olsun. Ama Pixar benim çocukluğuma dair olan bir sıcaklık içimdeki. Yani hani bu birazcık hani düşündüğümde bende yarattığı izlenim o. O çocukluğuma dair o sıcak hissiyat. Genel olarak edebiyatta bu o çocukluk konsept olarak çok romantize edilir. Ve yani okey ben burada romantize edilecek bir şeyler olduğunu da görebiliyorum. Çünkü cidden hayatın böyle daha real gerçekleriyle karşılaşmadığınız, cidden her şeyin daha yeni olduğu, böyle dünyayı anlamaya çalıştığınız, şu anda anlamaya çalışıyoruz ama hani o eski heyecan çok da yok üstümüzde. Ya da o eski neşe, o eski yani çok o zaman her şey çok daha saf gibi. Yani hani mutluluğun çok daha saf, üzüntün çok daha saf falan filan. Neyse burada çocukluğun övmeye gelmedim. Ya bence o sıcaklık hissiyatı yeterli. O bir şeyin değerli olabiliyor olması için. Yani o cidden çocukluğun romantik ve güzel bir yer olduğunu anlatmama gerek yok. Algısal olarak bizde böyle oturuyor olması değerli. Ve tamam bu internet yüzünden artık bir ortak bir kültür oluyor olması, ortak değerlerimiz oluyor, ortak paydada buluşabiliyor olmamız. Bunlar biraz norm oldu ama ya bir 200 yıl ileri gidelim. Bir Arjantinli ile bir Türk'ün, bir Alman ile bir Koreli'nin, bir İngilizle bir Güney Afrikalı'nın ortak neyi vardı? Burada son örneği koloni şakası yapanı vururum. Ve yani ki şu anki mesela internette tam ortak bir şaka yapıyor olmak ayrı. Geçen o çocuksu sıcaklığın ortak oluyor olması apayrı. Yani mesela Şili'deki çocuğun, Bulgaristan'daki çocuğun, İngiltere'deki çocuğun hepsinin Balık Nemo, sevimli canavarlar ya çocukluğuna dair bir şey ya. O romantik anının bir parçası. Ve bunun evrensel oluyor olması. Hiç ortak bir dilleri bile yokken, apayrı kültürleri varken, birbirlerine uzaylıyken bu kadar bu insanların. Amerika'daki bir ekibin çıkıp böyle hepimizin tam çocukluğun ortasından şöyle geçen bir dikiş atıp bizi birbirimize bağlaması bilmiyorum inanılmaz güzel geliyor bana. İnanılmaz değerli. Ve bu da bu bölümün sonuydu. Podcast'e dair fikirlerinizi konuştuğum konular olsun, konuşma biçimim olsun. Bana Arda Enfiyeci'den yazarsanız mutlu olurum. Ya da fotoğraf hesabımı da aşağıda var. Enfografi ilginizi çekerse. Feedbacklerinize değer veriyorum. Dikkat ederseniz ilk bölümden sonra bölüm dakikaları kısaldı. Daha yavaş konuşuyorum. Daha az İngilizce kelime kullanıyorum. Eğer podcast'ten zevk alıyorsanız arkadaşlarınıza da önermenizi rica ederim. Çünkü sanırım podcast'ler böyle büyüyorlar. Daha nasıl büyüdüklerini çok bilmiyorum ama. Ya böyle az çok ileriki birkaç bölümde de ne konuşurum kafamda belli ama. Hani Arda şu konudaki fikrini merak ediyoruz. Şu ilginç bir konu. Bence bak dediğiniz önerileriniz varsa her zaman kapım açık. See you later, alligator.